Ayrım 32 Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 429. 69. Bölüm Kara Tavuk Gelibolu'da, Harekatın Sonu 8. Daha önce de söylemiş olabilirim, saflar birbirine o kadar yakındı ki birbirinin altına sıçan yolları kazmak kolay oluyordu. Lağımcılar bazen karanlıkta birbirine rastlar ve sıçanlar gibi dövüşürlerdi. Bazen siperin zemini bir sıçan yolunun içine çökerdi. Bazen de zeminlere cesetler gömüldüğünden lağımcıların tepesine ölü bir beden iniverirdi. Bazen de bir sıçan yolu kazayla bir siperin yan duvarından içeri giriverirdi. O zaman kazma ile küreklerinin tıkırtısını ve mayıncıların sesini dinleyerek sessizce oturmak zorunda kalırdınız ve ortaya bir delik çıkar çıkmaz "Haydi Johnny" diye bağırarak delikten içeri bir el bombası atardınız. Bir sıçan yolunun başarılı olması demek, siperin altında bir mayının patlaması, çok büyük hasara ve büyük bir şoka ve bir sürü ölüme yol açması demekti. Franklerde biz de çoğu zamanımızı siper sistemlerimizi herhangi bir hücumun başarılı olmasını imkansızlaştıracak biçimde geliştirmekle geçirir, siperlerimizi yerin altından bazı mıntıkalarda Frankler ile aramızda birkaç adım kalan yeni bir saf oluşturana kadar ileri taşırdık. Benim gibiler etrafta sürünüp nişancılık yaparak zaman geçirirdi. Frankler özel bir tahta çerçeve ile bir periskop kullanmak suretiyle yeni bir nişancılık yöntemi keşfetmişlerdi. Böylece nişancı güvende oluyordu. Bu benim periskopları vurmaya çalışmam demek oluyordu ve böylece hiç canım sıkılmıyordu. Bir zaman geçtikten sonra nişancılık yaparken ağaçlara tırmanmaktan vazgeçtim. Çünkü Frankler düzenli aralıklarla bütün ağaçları makineli tüfeklerle taramaktaydılar. Yaban ördekleri güneye göç etmeye başladıklarında da canımız daha az sıkılıyordu. Hem biz hem de Frankler ördekleri gökyüzünde binlerle vuruyorduk. Ve bir defasında yiyecek bol etimiz oldu. Gerçi et biraz sertti ve o zamana kadar dişlerimiz hep çürümüş, diş etlerimiz kanar olmuştu. Hepimizin dişi ağrıyordu ki bu da dizanteri kadar kötüydü. Çünkü insanı düşünmekten alıkoyuyordu. Harekatı izleyen yıl ördeklerin oradan aynı zamanda geçmediğine dikkat etmiştim. Sonbaharın sonuna, kışın başına doğru meydana gelen son büyük şey, aniden bizzat Allah'ın da canını sıkılmış olup üstümüze 4 gün süreyle kötü hava yolladığını gösterir gibiydi. Bir gece öyle şiddetli bir yağmur fırtınası oldu ki, öylesini ne önceden yaşamıştım ne de sonradan yaşadım. Hava suyla katı hale girmişti ve yağmur iri damlalar halinde düşüyordu. İçinde balıklar yüzebilirdi. Hiçbir yerde böyle bir yağmur yağmamış olduğuna yemin ederim. Vahşi hayvanlar gibi kükremekte ve öyle büyük bir hızla inmekteydi ki siperler anında suyla doldu. Sudan oluşmuş bir duvar üstümüze yıkıldı ve çoğumuz boğuldu. Beni kurtaran da bir arkadaşımın siperden sıçrayıp çıkması, tüfeğini uzatması, benim yakalamam ve onun da beni tam zamanında çekmesiyle mümkün oldu. Yukarıda yere uzanıp siperin kendi üstüne çökmesini izledim ve denizin altında yatıyormuşum gibi ıslanmıştım. Arkadaşlarımla bir katırın boğulmuş bedeninin ve siperin zeminine yükselmiş olan eski cesetlerin, malzeme paketlerinin, sırt çantalarının altımdan yüzerek geçip gittiğini gördüm. Suyun gitgide daha derinleştiğini gördüm ve biz sağ kalanlar düşen yağmur suyunun altında çamura yatıp dua ettik. Dünyanın sonu mu geldi diye merak ettik. Bir kol boyu ötemizi zor görebilmekteydik. Giysilerimiz ağırlaşıp üstümüze yapışmıştı. Lanetliler kadar sefil bir haldeydik ve rüzgarlar tabakalar halinde parçalar kaldırıp deliliğin ıstırabına kapılmış dev kuşlar gibi havada gezdirmekteydiler. Sabahleyin suyun seviyesi bir tüfek boyuna inmişti ama siperlerimize giremedik. Yiyecek hiçbir şey kalmamıştı. Biz de hala sırılsıklandık. Neyse ki Frankler de bizim kadar sıkıntı içindeydiler de vurabilecekleri kadar çok adam vurmadılar bizden. Akşamleyin rüzgar döndü ve kuzeyden esmeye başladı. Bu çok sık olmazdı. Olduğunda da pis koku bir değişiklik olarak Çanakkale'ye taşınırdı. Kuzey rüzgarı hep soğuk eserdi ama bu zamanda benim bildiğimden de soğuktu ve kar yağmaya başladı. Kar çok güzel. Doğduğu gün kar yağmış olduğu için o adı alan kar getiren Ali'yi hatırlıyorum. Ama o gün hava o kadar soğuktu ki kar güzel değildi. Kemiğe sokulduktan sonra burulan bir bıçak gibiydi. Yağmurdan sonra gelmesi ananızı ve kız kardeşlerinizi öldürmüş birinin bu defa da babanızı ve erkek kardeşlerinizi öldürmeye gelmesi gibi bir şeydi. Kar üstümüze, tüfeklerimizin, teçhizatımızın üstüne yağarken, sallanarak ve titreyerek, karnımız sıcak bir şeyler için kazına kazına, siper korkuluklarının üstündeki çamurun içinde birbirimize sokulduk. Ben memlekette çok sıcak günlerden şikayetçi olduğumuz bütün zamanları hatırladım ve eğer bir daha çok sıcak olursa Allah'a dua edeceğimi düşündüm. Allah beni duymuş da bir oyun etmeye karar vermiş gibiydi. Çünkü karı alıp onu ikiye katladı. Rüzgarı aldı ve onu ikiye katladı. Soğuğu onu ikiye katladı ve tipi başladı. Kışın dağlara çıkanlardan tipiyi duymuştum. Ama kemiklerin içeriden sanki kırılmış gibi ağrımasının, hareket edemeyen duygusuz parmaklara sahip olmanın, bütün dişleri birbirine çarpan çenelere sahip olmanın ve donmuş her nefesle akciğerlerin gitgide sertleşmesinin nasıl bir şey olduğunu hiç hayal edememiştim. Hazırda kış kıyafetlerimiz yoktu çünkü kış henüz beklenmiyordu. Yedek kıyafetlerimizin hepsi siperlerde kalmış, çamurun altına gömülmüş ve üstlerine kar yağmıştı. Bazı kimseler imkansızı başararak büyük ateşler yakabildiler. Ama rüzgar ısıyı kamçılayıp götürürken bunun yararı neydi? Ateşlerin etrafında boş boş durup ayaklarımızı yere vurur ve kollarımızı sallarken Frankler bize ateş etmediler, biz de onlara etmedik. Yağmurun Frankler açısından daha da beter olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar alçak zemindeydiler. Sel suyu bizi aşıp onlara çarpıyordu. Ama kar, rüzgar, soğuk bizim açımızdan daha kötüydü. Çünkü biz yüksek zemindeydik. Birbirimize sokulmak dışında yapabileceğimiz bir şey yoktu. Müfrezemdeki ben dahil 8 kişi ısıyı içeride, soğuğu dışarıda tutmak için ve yere ne kadar yakın olursanız rüzgar o kadar az geldiği için bir yığın halinde hep birlikte yatmaya karar verdik. Çamurlu taşları altımıza alarak ellerimiz ceplerimizde, rüzgar etimizi kemirirken, kar bedenlerimizin üstünde birikirken, ağızlarımızda maden tadıyla birbirimizin üstüne yattık ve bu yolla gün ağarana kadar dayandık. Islak giysiler yüzünden bazılarımızın donarak yere yapıştıklarından kalkamadıklarını keşfettik. İçimizden 3 kişi ölmüştü. 4 kişi el ve ayak parmaklarını yitirdi. Bir adamın kulaklarının ameliyatla alınması gerekti. Ben sol ayağımın bir parmağını kaybettim ve el parmağımın üçünün de ucunu neredeyse kaybediyordum. Ama artık o parmaklarda duygu olmasa da sonuç itibariyle şanslı sayılırdım. İmamımız dizleri, ayak parmakları ve alnı namaz vaziyetinde yere yapışarak donmuş bir halde ölü bulundu. Bir de bir siperin atış basamağında atışa hazırlanmış gibi tüfeğini doğrultmuş bir nöbetçi bulduk. En az bedensel hasar görenler, gece boyunca kendilerini yürümeye zorlayanlar ve en fazla acı çekenler yorgunluktan bitap düşmüş olanlardı. Soğuktan öyle ağır yaralanmıştık ki cephe gerisine çekilmemiz gerekti ve ancak 2 tanemiz geri dönebilecek kadar iyileşti. Başımdan gelmiş geçmiş felaketlerin en kötüsüydü ve ölüm tarafından yutulmaya bu kadar yaklaştıktan sonra her yeni günü olmayacak harika bir şeyle karşılaşmanın şaşkınlığıyla yaşar oldum. Buzlarım çözülürken içimde hissettiğim acıyı, o acının karıncalanmasını ve zonklamasını hiç unutmayacağım. Bu acının da başlangıçtaki donmanın acısı kadar kötü olduğunu söylemeliyim. Donmayla ilgili olarak Allah'ın bize küfrü, 3 günün ardından giysilerimiz nihayet çözüldüğünde, üstünde yaşayan bitlerin sanki hiç donmamışlarcasına aynen geri gelmiş olmasıydı. İyi olan tek şey de donarak ölen katırları ve eşekleri yememizdi. Onca ay zeytin, ekmek ve bulgur aşının ardından et iyi gelmişti. Tipinin bir neticesi olarak çok garip bir şey gerçekleşti. O andan itibaren bir daha kimse mide kramplarına tutulup sahra helalarında kan ve sümükle birlikte hayatını da sıçarak inlemedi. Sonraları hava tekrar harikulade güzelleşti ve güneş Athos dağı ile Semadirek adası üstünde sanki hiç savaş yüzü görmemiş gibi batar oldu. Anzaklarıyla Suvla'daki askerlerin bir gece içinde ortadan kaybolması için bunun üstünden çok uzun zaman geçmesi gerekmedi. Hayaletler gibi yok oldular. Tetiklerini içi su veya kum dolan teneke kutulara bağlamış oldukları ve tetikler teneke kutular dolduğunda çekildiğinden üstümüze kendi kendine ateş açan tüfekler bırakıp gittiler. Artlarında ayrıca Avustralya hafif süvarisini katliamdan geçirmiş olduğumuz siperlerin altındaki sıçan yoluna bir sabah erkenden patlayan bir kocaman mayın ile kendi siperlerine girdiğimizde patlayan bir yığın tuzak bırakmışlardı. Hepsi de gereksiz bir kabalıktı. Kumsaldaki malzeme stoklarını da havaya uçurmuşlardı. Ama toplaması geride kalan bizlerin 2 yılını alacak kadar teçhizat kalmıştı yine de. Bunun içinde bizim tarafımızdan da onlar tarafından da pek sevilmeyen sığır bifteği de vardı. Kimi askerler kendi siperlerinde bize parafin dolu rom şişeleri bırakarak oyunlar hazırlamış ama kimileri de tabaklara konmuş yiyecekler hazırlayıp mesajlar bırakmışlardı. Tabii ki ben okuyamadım yazanları ama söylendiğine göre şöyle şeylermiş. Hoşça kal Türk Jonisi. Kızılaç'a saygı gösterdiğin için sağ ol. Sen kovaladığın için gidiyor değiliz. Elimde artık çok sararmış, eskimiş bir kağıt parçası var. Belli ki üstünde hoşça kal Abdül yazılı. Güneydeki Britanya ve Fransız franklerinin de aynı biçimde geri çekilmelerini bekliyorduk. Ve ihtiyat tümenler çabucak Kabatepe ve Arıburnu'nun oraya kaydırılmıştı. Ama frankler bizi yine şaşırttılar. Şiddetli fırtınalar, boralar oldu ve hala hep beraber oradalarmış gibi görünmeyi becerdiler. Hatta ayrıldıkları gece bile bir hücumu püskürttüler. Bu hücumda Frank siperlerinin üstünden aşmak için yanımızda kereste ve teknelerin ateşe vermek için yanıcı maddeler taşımaktaydık. Söylemeye utanıyorum ama artık bizi destekleyen yeni Alman toplarımız olduğundan çok uzun ve şiddetli bir bombardıman da yapılmış olduğu halde çoğumuz daha fazla ileri gitmeyi reddedince subaylar kılıçlarının sapıyla bize vurmaya başladılar. Ve Allah Allah çığlıkları dudaklarımızda kuruyup kaldı. Kendi siperlerimizin korkuluklarında donup kaldığımız yerde Frankler bizi biçti. Yaklaşık bir ay önceki başka bir olayda da bu böyle olmuştu. Bunun üzerine sık sık düşündüm ve neden böyle olduğunu merak ettim. Ama gerçek de şu ki aylardır zeytin ve ekmekle yaşıyorduk. Buzda donmuş, güneşte pişmiştik. Birileri bir geri, birileri bir geri yürümüş durmuştuk. Şehitlik meselinden gına getirmiştik. Sayısız defalar ölümle ve ızdırapla yüz yüze kalmıştık. Köle gibi, köpek gibi muamele görmüştük. Dayak yemiş, küfür işitmiştik ve sonuçta kendimizi bir kere daha şarkı söyleyen kurşunlardan oluşan yağmurlara, bilenmiş süngülerden oluşan dikenli çalılara fırlatamayacak kadar halsiz düşmüştük. Bitmiş, tükenmiştik ve devam edememiştik. Bunu hatırladığımda beni şimdi rahatsız eden, buna tanık olan Frank askerlerinin gözünde kendi onurumuzu kendimizin yerle bir etmiş olması. Ayrıca bir yığın adamımızın askerden kaçtığını ve teslim olmak için Frank saflarına süründüğünü de biliyorum. Neyse ki kimse böyle adamlara ihtiyaç duymaz ve onlar kendi onursuzluklarıyla kendi kendilerini rezil ederler ve ben onların Türk olduğunu sanmıyorum. Yabancı olabilirler, Arap ya da Boşnak olabilirler ama Türk değil. Giderlerken cephanelerini kumsalda havaya uçurdular ve çok büyük bir gümbürtü koptu. Mantar biçiminde koskocaman kırmızı bir bulut oluştu. İşittiğim en yüksek ses, gördüğüm en büyük yangındı. Franklerin gidişiyle ilgili beni çok etkilemiş olan üzücü bir şey anlatacağım size. Kumsallara indiğimizde geride bırakmış oldukları bütün katırlarla atları bulduk. İyi beslenmiş iri hayvanlardı. Zarif damgalarıyla hepsi de taranmış, tımar edilmiş ve güzeldiler. Hepsi de tek sıra halinde duracak biçimde iple bağlanmıştı. Ama Frankler bizim elimize geçmelerini önlemek için bu hayvanları sevdikleri aşikar olduğu halde yüreklerinde sevgiyle besleyip tımar ettikten sonra boğazlarını kesmek veya ateş etmek suretiyle hepsini kurban etmişlerdi. Mamafi kimi Frank askerleri emirlere itaatsizlik etmiş olmalıydı ki çalıların içinde önüne koca bir balya saman bırakılmış eşekler bulabilmiştik. İşte savaş böyledir. Bütün o rezilliğin içinde küçücük bir ışık yine de pırıldar. Franklin'in ayrılması ile ilgili iyi şey terk ettikleri malzeme depolarında çok miktarda yiyecek bırakmış olmalarıydı. Nöbetçiler bizi tutmayı başaramadılar. İçinde çok tatlı yapışkan bir meyve bulunan cam kavanozlardan yığınla kaldırdık. Ve bunlardan o kadar çok yedim ki kendimi sanki kayıyormuşum gibi tuhaf hissetmeye başladım, dişlerime de dokundu. Çuvallar dolusu un vardı. Ayrıca çok miktarda işe yarar kumaş ve giysi parçaları bırakmışlardı. Böylece paçavralar içindeki bizler bir süre Frank bayraklarından yapılma pantolonlar giyer olduk ve kafamıza Avustralya şapkaları geçirdik. Dolaklarından kendimize kemer yaptık ve çok renkli ve garip bir görünüm aldık. Bu görünüm pek askeri olmadığı için subaylarımız hiç memnun kalmadılar. Ama asla yeni üniforma almadığımız için başka çare olmadığını da pekala biliyorlardı. Yeni komutanın buhar çekişli bir motorun içine melinitle bu bir tuzağa hazırlanmış olan ateşleme kutusunu açarken öldü. Frankler ayrıldıktan sonra bir matem duygusuna kapıldım. Çünkü onlar aylardan beri yaşantımın ve çektiğim kahırların yegane amacı haline gelmişlerdi. Genellikle başlarından uzun mesafelerden bile ateş etmek suretiyle bir nişancı olarak birçoğunu öldürmüştüm. Onlar da en iyi arkadaşım Fikret dahil benim bir sürü arkadaşımı öldürmüşlerdi. Başlangıçtaki nefretim ve acımasız öldürmelerin ardından biz de Frankler de birbirimizi biraz daha iyi tanımaya başlamıştık. Öyle sanıyorum ki kulağa ne kadar acayip gelirse gelsin birbirimizi sever olmuştuk. Kendi adıma imansızların ille de şeytan olmaları gerekmediğini keşfetmiştim. Aslında bunu bilmem gerekirdi. Çünkü nihayet onlardan bir sürüsünün yaşadığı bir kasabada büyümüştüm ben. Tek farktaki bizimkiler Frank değildi. Frank askerlerinin sığır eti tenekelerini bize sapanla nasıl fırlattıklarını ve bizim içlerini taşla doldurup bir de gittiğinizde sizi özleyeceğiz, Süveyş'te görüşürüz gibisinden mesajlar ekleyerek nasıl aynen onlara iade ettiğimizi gülümseyerek hatırlıyorum. Kabuklarına küçük birer çentik açıp o çentiklere katlanmış kağıtlara yazılı mesajlar sıkıştırdığımız kaplumbağaları düşman hatlarına doğru nasıl sürmüş olduğumuzu da hala hatırlıyorum. İki saf arasında bir fare ya da sıçan belirdiğinde spor olsun diye bir olup nasıl da öldürene kadar ateş ettiğimizi ve ancak hayvan öldükten sonradır ki tekrar birbirimize ateş etmeye başladığımızı da hatırlıyorum. Yarımadadaki adamların çoğu diğer savaş alanlarına tayin edilmişti ama ben garnizonda kaldım. Franklerin artlarında bıraktığı şeyleri temizlemek 2 yıl sürdü. Zaman buldukça aramama rağmen Fikret'i nereye gömdüğümüzü saptayamadım. Toprak öyle çabuk döndü ki hayata, en bildik yerleri tanımak bile zorlaştı. Biz Frankler gibi mezarların yerini işaretlemiyorduk. Ölüler çoğu zaman çukurlara topluca bırakılıyor veya siperlere gömülüyordu. Biz cesetlerden onlar kadar randımanlı bir biçimde kurtulamadık. Ben genellikle hep ölülerle birlikte yaşadığımı ve savaştığımı hatırlıyorum. Bütün yaptığımız buna katlanmaktı. Franklerden esir alır da siperlerimiz içinden yürütürsek dehşete kapılıyordu herifler. O zaman biz bunu zayıflık belirtisi olarak görüyorduk. Beyaz bir kefen içinde gömülmezsen cennete kabul edilmeyeceğine inanan çok kişi vardı. Eğer bu doğruysa Çanakkale'de başıboş gezinen pek çok hayalet olmalı. Her yerde yüzeyde kalmış, pırtık üniformalar içinde yatarken garip pozisyonlar almış, çözülen ve kuruyan cesetler arasında yürüyerek gezinmek benim için bir alışkanlık haline almıştı. İlkbahar yağmurları altında paslanan tüfekler ve süngüler buluyordum. Hiçbir şey olmasa bile terebentin çamlarında güneş ışığı altında sarı kuşlar şakıyordu. Çoğu kez cesetlere bakıp bunlardan hangilerinin nişancılık yaparken şahsen öldürdüğüm Frankler olduğunu merak ediyordum. Hangi cesetlerin başından vurulmuş olduğunu görmeye çalışıyordum. Öldürdüğüm adam sayısını bilmez olmuştum çünkü saymaktan yorulmuştum. Ama 200 veya 300 civarında olmalıydı. Garnizonla birlikte geride bırakıldığım için kızgındım. Savaşmaya devam etmek istiyordum. Savaşmayı seviyordum. Heyecanını, ruhumun bedenimden yükselir gibi olup bedenimin ne yaptığını izlemesini, kanın damarlarda hızlanmasını, korkuluğu aşan sancakları izlerken ve şehit olmak üzere hücuma geçerken hep birlikte Allah Allah diye bağırmanın keyfini ve sarhoşluğunu. Aradan ancak çok uzun bir süre geçtikten sonradır ki yol açtığım ölümler üstünde düşünmeye başladım. Elbette daha çok savaş, daha çok çatışma olacaktı. Ama o zamanlar ben henüz bunu bilmiyordum. Sanki damağımda hayatın tadı kalmamış gibiydi. Düşündüm ki şimdi ben sanki hiç savaş olmamış gibi nasıl memlekete giderim de evlenip çoluk çocuğa karışır ve sakin bir hayat sürüp çanak çömlek yapar ve patlıcan yetiştiririm. Frankler olmayınca kendimi yalnız hissediyordum. O yerlerde devriye gezdikçe, nöbet görevimi ifa ettikçe ve tatbikatlara katıldıkça kederleniyordum. Paraşütlerin aydınlatma fişekleri ve geceleri kimseye ait olmayan bölgeyi aydınlatarak beyaz ışık ve kara gölgeden ibaret kusursuz bir dünya görüntüsü yaratan işaret fişekleri ve roketler ile aydınlatma mermileri, mermiler yere değerken ve hovitzerler ateş ederken çıkan anlık pırıltılar, taşlardan seken kurşunların parlak ışıltı ve kıvılcımları olmadığında gece göğü doğru nizamındaymış gibi gelmiyordu. Barut kokusu, bok, sidik, ter ve çürümüşlük kokusu, kurşun vızıltısı, yakına düşen mermilerin ıslığıyla gümbürtüsü, yüksek patlamalı parçaların miyavlaması ve 60 librelik topların homurtusu, uçakların öksürüğü, yaralıların çığlıklarıyla feryatları, Frank siperlerinden gelen kahkaha ve şarkı sesleri, o hala hatırladığım ve kelimelerini asla seçemediğim tuhaf şapşal melodiler olmadığında hava doğru nizamındaymış gibi gelmiyordu. Omzum mavzerimin sürekliliğine güvenilir geri tepme çürüğü olmadan, kendi omzum ve işaret parmağım çevresine sarılacağı bir tetik olmadan kendi parmağım gibi gelmiyordu. Bir merminin etkisiyle havalanmış küçük toz girdaplarının artık olmaması doğru gelmiyordu. Günlerimi üstüme ince ve kalın dallar dolanmış olarak ağaç üstlerinde veya taşlarda sürünerek geçirmiyor olmam doğru gelmiyordu. Gitgide incelen ve solan, gün be gün gözleri daha bir parlak, sesi daha bir boğuk ve daha bir cesur, bir hücumdan evvel bize cesaret vermek için beni izleyin ve kılıcımı kaldırmadan önce hücuma geçmeyin diye fısıldayarak siper korkulukları boyunca sürünen Mustafa Kemal'in çarpışmaların en kötüsünde hep orada olmuş ve mucize eseri daima askerleriyle birlikte doğru zamanda doğru yerde bulunmuş ve saatine çarpan şarapnel parçası dışında bir kere bile vurulmamış olduğu halde artık orada olmaması doğru gelmiyordu. Boşalmış siperlerde ve hırpani ağaçlarda sürekli Fikret'in "Per alayım ben, şeyimden aşağı Kasımpaşa" diyen sesini duyuyor ve unutmuş olduğumu sandığım dost yüzleriyle öldürdüğüm Frank yüzlerini hatırlıyordum. Bazen kalbim hırsla çarparak aniden uyanıyor ve bir hücum yapıldığını umarak tüfeğimi aranıyordum. Aylardır tepemizde asılı duran çürümüşlüğün tatlı kokusuyla yüklü, kızarık bok rengi devasa toz bulutu nihayet parçalanmaya başlamıştı. Siper duvarları içe doğru çöktüler. Ölüler her tarafta, duygularını ve etlerini yitirmiş olarak garip pozlarda yatar oldular. Frank siperlerinde onca darlığını çektiğimiz ve akınlarda hep yanımızda taşıdığımız yüzlerce siper kazma aleti bulduk. Zahmetsizce sahip çıkabilirdik ama artık ihtiyacımız yoktu. Aralarında taşların içinde zakkumlar, mersinler ve kekikler bitti. Baharda gelincikler açıp savaş alanlarını kapladı ve alçı baba yamacı kan kırmızı bir hal aldı. Zira alt üst edilen toprak kurtçuk üreten bir ceset gibi üretiyor gelincikleri. Her gelinciğin bir askerden gelen bir mesaj olduğunu hayal ettim. Gelincikler asker kanı yüzünden kan kırmızısıydılar. Memlekette yıllar önce bütün gelinciklerin bir nedenle pembe açtığını ve insanların bu konuda fikir beyan edip nedenini merak ettiklerini hatırladım. Şimdi dev gibi Frank gemileri kumsalda paslanırken, dev gibi Frank orduları başka yerlerde savaşmaya gitmişken, keçi çobanları yabani kesik kulaklı köpekleriyle birlikte geri döndüler. Çiftçiler çit yapmak için askeri dikenli telleri toplamaya koyuldular. Maydos'tan kentliler gelip kurumakta olan cesetleri saat, yüzük, para, sigara tabakası için soymaya başladılar. Hisar kalıntılarının içinde kaplumbağalar bir daha takırdar oldular ve kurbağalarla çekirgeler yine vıraklamaya, testere sesleri çıkarmaya başladılar. Ormanda sarı çiçekler açtı, çamlarda yine sarı kuşlar öttü ve bu güzel yer kederin, yalıtılmışlığın üstünü örtüp gizledi.